Ayrım 14.
Problemler bizim cesaret ve aklımıza uyarlar ve onları ortaya çıkartır, cesur ve akıllı olmaya zorlarlar bizi. Çünkü duygusal ve zihni gelişmemiz yalnızca sıkıntılar ve sorunlar sayesinde gerçekleşir. En az Mike'inki kadar stoikti bu yaklaşım. Sakın Mike bir psiodin kullanarak Doktor Peck adıyla bu kitabı yazmış olmasındı. Belki de bu sırrı bir tek Selen biliyordu. Belki de aslında Selen'le Mike gizlice babamdan ve benden gizlice... Hayır, böyle olmamalıydı. İhanet ve yalan tuzağı kurulmadan, birileri aptal yerine konmadan da insan ilişkileri yaşanabilmeliydi. Bir yerlerde bir zaman ama mutlaka içtenlik, inanç ve vefa vardı bir yerde. Kesinlikle olmalıydı. Kendimi Selen'in yanında, elimde Mike'ın yolladığı kitapla çaresiz hissettiğimde toparlanmam eskiye oranla daha çabuk oldu. Kitabı çantama attım. Böylece kitap aşırma huyumun siftahını yapıyordum. Gidip kanepeye uzanan Selen'in üzerini sıkıca örttüm. Perdeleri kapatıp masa lambasını yaktım ve yavaşça çıktım. Merdivenleri inerken aklıma Selen, babam ve Mike'dan çok çantama attığım kitaptan okuduklarım vardı. Özellikle disiplin sözcüğü. Acaba bugüne dek hep olumsuz yüklerle algıladığım disiplinden, kendi yaşantımı güçleştiren, yabani, ham duygularımı evcilleştirmek yolunda yararlanamaz mıydım? Kızlarla paylaştığım evime gider gitmez, onlara doğru dürüst merhaba bile demeden odama çekilip kitabı okumaya koyuldum. Masamda beni arayan iki erkeğin kaç kez telefon ettiklerini yazan notlar birikmişti. Biri yeni ayrıldığım, öbürü şimdi beraber olduğum, ikisi de benden 16-18 yaş büyük, ciddi, iyi niyetli insanlar. Bakmadım bile. Nefes almaktan çekinerek büyük bir ilgiyle ve açlıkla kitaba gömüldüm. Ertesi gün sabah ezanı okunurken 316 sayfa kitabı bitirdiğimde yorgunluktan çok utançtan bitap düşmüştüm. Bu utanç hem kitabın içeriğinden hem de son sayfalar arasında bulduğum Brezilya damgalı iki kartpostaldan ötürüydü. 13 Kasım 1983 São Paulo. Dear Selen, bu kartı sana postaneden yazıyorum. Biraz önce Nilsu'ya kocaman bir doğum günü paketi yolladım. Bugün onun yaş günü. Aslında bugün elinde olmalıydı ama onun unuttuğumu sandığı bir anda, aslında tam bugün onu düşündüğümü görüp biraz bozulsun diye. Hınzırlık. Sen nasılsın? Hala yüreğinde aşkın ve kendinle yaşadığın çelişkiler sürüyor mu? Sana yolladığım o kitabı yararlı buldun mu? Beni pek çok kez kurtardı o doktor. Ama sonuçta her şey kendi elimizde. Aşk ateşine tapmak da bir dindir. Kendine iyi bak. İlişkiyi kesme. Yine yaz bana. Sevgiler. Your lover's daughter's ex-boyfriend. Yani sevgilinin kızının eski erkek arkadaşı. Mike. 2 Ocak 1984 São Paulo. Merhaba Selen. Mektubuna yanıt verene kadar bir kart yazıyorum. Neden böyle keyifsizsin? Halbuki Nilsu'dan çok neşeli bir mektup aldım. Sözünü ettiğin kürtaj benim bildiğim mi, yeni mi? Tanrı aşkına kendini düşün biraz. Belki de Nilsu'yla konuşmalısın bunları artık. Ben kötü sayılmam ama fena halde huzursuz bir dönem yaşıyorum. İnsanlardan sıkılıyorum. Belki artık tek başıma ıssız bir yere çekilmeliyim. Hiç kimsesiz ve yalnız kendim için yaşamalıyım. Kitaplarım, anılarım, hayallerimle. 37 yaşıma yaklaştım. Artık ben de kendimi yaşlı görüyorum. Hep dost kalacak Mike. Kürtaj mı? Ne kürtajı? Neden benim hiçbir şeyden haberim olmuyor? Kardeş, yeni bir kardeş, Selen'den. Niçin benden gizliyorlardı? Büyümeyen, güven yaratmayan ben miydim? Yoksa onlar mı beni hala çocuk görüyorlardı? Yanıtlarını bulamadığım benzer sorularla kafam karışmıştı ama en azından içtenlik, inanç ve vefa duygularının nerede olduğunu yeniden görmüştüm. Burada, yanı başımda vardı. Vardı, vardı. Acele kahvaltı edip okula gitmek için hazırlandım. Jüriye çıkmama çok az zaman kalmıştı ve bizim grubun projesi yine iddialıydı. İşin en tuhafı, içimdeki çalkantılar asla derslerimi etkilemiyordu. Belki de disiplini bu anlamda çoktan kullanıyordum ben. Koşarak merdivenlerden inip apartmandan çıkmak üzereyken kapının önünde bekleyen bir adam gördüm. tanıdık biriydi. Sanki oraya sinmiş birini bekliyordu. Seni rahatsız etmek istemedim, burada bekliyordum Nilsu. Baba, keşke yukarı çıksaydın. Deri ceketinin yakaları arasında gizlediği yüzünü görmek için eğildiğimde şaşkınlıkla irkildim. Babam birdenbire çok yaşlanmıştı. Kimdi babam? Nasıl bir adamdı? Nasıl bir erkekti? Anımsayabildiğim en eski fotoğraf 4 yaşlarıma denk düşüyor. Cem bebekti. 1-1,5 yaşlarında olmalı. Annem çok şıktı, yüzü aydınlıktı. Cem'in biberonunu arada bir bana uzatıyor. Haydi ablası, kardeşini biraz da sen doyur diyordu. Sesi çok güzeldi. Yumuşak, sıcak ve umut doluydu. Sesi tam anne sesiydi. İçimi ısıtıyordu. Cem minicikti. Agu yapıyordu. Gözleri boncuk boncuktu. Babam bana renkli balonları almıştı. Çok sevinçliydim. Galiba bir piknikti. Hava sıcaktı, açık havadaydık. Güzel bir bahçeydi. Beyaz bir masa örtüsü anımsıyorum. Üzerinde renkli meyve suları vardı. Belki de ben böyle uyduruyorum. Kalabalıktı. Kocaman adamlar vardı. Hepsi babam kadar kocaman. Bazı kadınlar da vardı. Hiçbir annem kadar güzel değildi. Ama hiç çocuk yoktu. Sıkılmıştım. Oynamak için öbürlerinin çocuklarını istiyordum. Mızmızlanınca kocaman amcalar gülmüşlerdi. Dur bakalım Nilsu, daha öğrenciyiz biz. Sana oyun arkadaşı getirmeye çok var. Anlamamış çok bozulmuştum. Gidip getirin, şimdi getirin çocuklarınızı. Herkes gülmüştü. Nilsucuğum, bu ablalarla abilerin çocukları yok ki henüz. Biz baban kadar hızlı değiliz canım. Bu gidişle onun torunu olduğunda bizim çocuklarımız olacak. Ha ha ha. Benim dışımda herkes gülmüştü. Bu şakalar yıllarca sürdü ama annemle babam da gülmeyi kesmişlerdi artık. Babam sistemli gülümser, annem sinirli sinirli iç çeker olmuştu. Ben 7-8 yaşlarıma geldiğimde abilerle ablaların bebekleri olmaya başlamıştı ama ben küçük çocuklarla ilgilenemeyecek kadar yaşlanmıştım artık. Babam 20 yaşındayken ben doğmuşum. Evin küçük oğlunun, üzerine titrenen o akıllı çocuğun henüz tıp fakültesi 2. sınıftayken evleneceğim diye tutturması dedemle babaannemi adam akıllı şaşırtmış olmalıydı. O sıralar yeni doktor olan halam ünlü bir operatörün oğluyla evlenmek üzereymiş. Babamın bu ani ve kesin kararı yüzünden halamın kendi düğününü 6 ay ertelediğini söylemişti annem biraz keyifli. Dedem hekim bir aileden gelen hoş bir adamdı. Babaannemin ailesinde de doktor boldur. Kuşaklar boyu doktor geleneği olan ailelerden. Bugün halamın kızının ve Cem'in de tıp okuduğunu düşündükçe bu geleneğin bozulmadan daha uzun süreceğini düşünmeden edemiyorum. Sanırım babamın annemle henüz liseli, meslek sahibi olmayan bir kızla evlenmesini değil de erken evlenmesine kızmıştı ailesi. Acele etmesinin annemin gebe kalmasıyla ilgisi olduğunu düşünüp önce nişanlanmalarını, bu bebeği aldırdıp daha ileride çocuk yapmalarını öğütleyişleri bana şimdi çok akılcı geliyor. Ben yaşamıyor olacaktım o halde. Ama annem istenmediğini sanmış, alınmıştı. Babamı zorlamıştı. Zaten yufka yürekli olan babam da bu zorlamayı kabullenmişti. Böylece bu ortak bir eylemdi, ortak bir karardı. Ani, acele ve beklenmedik bir düğünle oğullarını evlendiren dedem ve babaannem yıllarca babamlara maddi yardımda bulunmuşlar. Babamın ilk laboratuvarını dedemin kurduğunu laf arasında duymuştum. Yine de dedemlerle ilişkimiz kopuk kopuk gitti ve sonunda koptu. Ne zaman onlara gitsek, Cem'le ben çok severdik bu ziyaretleri. Nefis armağanlar alır, babaannemin kucağından inmezdik. Annem ya hastalanır ya da somurturdu. Erkenden eve dönerdik. Öyle kibirliler ki doktor olmayanları adam yerine koymuyorlar. Yanlarında hasta oluyorum vallahi diyordu annem. Acaba öyle mi yapıyorlardı gerçekte? Çok yalnızdı babam. Küçücük bir çocukken algılardım bunu. Ailesiyle ilişkisi azalmıştı. Arkadaşları farklı bir boyutta yaşıyorlardı ve o çoluk çocuğa karışmış, olgun bir erkek olmak zorundaydı. Hayır, zorunda değildi. Eğer kadere inanmıyor ve görücü usulüne de rağbet etmiyorsanız, zorunluluk kavramını kullanmak hakkına sahip değilsiniz. pohpohlanmak ve muhtaç olunmak duyguları. Bu ikisi ne çok erkeği kıskıvrak bağlar. Bu duygular bittiğinde ya da azaldığında bunlar üzerinde kurulan ilişkiler de tökezler. Bana kalırsa annemle babamın ilişkisi bu noktada tökezledi ve tükendi. Peki ama Selen'le babamın ilişkisi? Onlarınki hiçbir zaman bu zemine dayanmadı ki. Selen'le ayrıldık kızım, olmadı. Babamın bana ihtiyacı vardı. İçim sızlayarak sabahki ilk saat stüdyomu astım ve bir pastanede kahvaltı ettik. Onu bir türlü mutlu edemedim. Belki de ben kadınları mutlu edemiyorum Nilsu. Yalnız yaşamalıyım, kim bilir. Çok iştahsızdı. Avurtları çökmüştü, gözleri kan çanağı gibiydi. Annemin arkasından ağladığı o sabah pencerenin pervazına dayanmış bulduğum hali geldi aklıma. Ona yine öyle sarılmak, beni kucaklamasını, öpmesini hissetmek isteği yükseldi içimde. Ne kadar olmuştu? Kaç yıldır hiç böyle eskisi gibi kucaklaşmamış, koklaşmamıştık. Belki de bir erkeğe çok yakın olacak ancak iki kadın vardır bütün hayatımda. Çok meraklandım. Kimdi acaba? Annesi ve kızı. İnanmıyorum. Oyun bozanlık bu. Babam, benim babam söylememeli bunu. Hayır, sarılmak istemiyordum ona. Fakat sormak istiyordum. Hep merak ettiğim o şeyi. Sormak için çıldırıyordum. Cem'in hastalandığı o gece, annemle yatak odasında uzun süre ne yaptıklarını sormak ve öğrenmek. Selen onu evde beklerken babam, çok yorgunsun baba, git dinlen biraz, sonra konuşuruz. Artık Selen'de kalmıyorum Nisu, kendime bir ev bulana kadar labda kalacağım. Selen'le konuşurum baba. Gözlerinde kısacık pırıltılar geçti. Bu kez çok kararlı, kesinlikle gidiyor. Demek ilk kez olmuyor bu. Gidiyor mu, nereye gidiyor? Amerika'ya dönüyor. Selen de mi, o da mı? O da mı terk ediyor beni ve... Selen eşyalarını topluyordu, yorgundu. Yüzü hala şiş, gözleri kırmızı, sesi kısık ama daha dingindi. Kapıyı açıp karşısında beni görünce hiçbir şey söylemedi, gülümsemedi. Kapıyı açık bırakıp dönüp gitti. Peşinden girdim. Öbür tarafa sehpanın üzerine kitaplar yığdım. Git bak, beğendiklerini al Nilsu. Yerdekilere dokunma, onlar babanın. Kitap kimin umurunda? Hayatımdaki en önemli kadın terk ediyor bizi. Sen de gidersen pek kimsem kalmayacak Selen. İkinci kez sen diye hitap ediyordum ona. O anda gerçekten inanarak söylemiştim bunu. Yarım ağız güldü Selen, ağzını çarpıtıp hıh dedi ve çantasını hazırlamayı sürdürdü. Sen artık güçlü bir insansın Nilsu. Ayakta kalmak için bundan sonra kimseye ihtiyacın olmayacak. Sesinde yılgınlık, gerginlik ve kuruluk vardı. Benimle konuşmak istemediğini hissediyordum ve ona hak veriyordum. 6 yıl az değildi. 6 yıldır babamla birlikteydi ve şimdi gidiyordu. Onu yalnız bırakmamalıydım. Gitmemi istemediğini de biliyordum. Ama bu son şansımdı ve kullanmak istiyordum. Engel olmalıydım. Gitmesine engel olmalıydım. Demek ki o sıralar hala bir kadınla bir erkeğin aralarındaki ilişkiyi ancak kendilerinin yaşatabileceklerini, dostların, akraba ve hatta çocukların bu konuda hiçbir şey yapamayacaklarını bilmiyormuşum. Kürtaj olayını biliyorum ama senden de duymak isterdim. Ne de olsa benim kardeşim olacaktı. Saçmalamıştım, beni kovacak diye bekliyordum ama öyle yapmadı. Babam mı anlattı sana? Şaşırmıştım. Galiba babamın bana anlatmış olmasını istiyordu. Yanıma gelip yüzüme baktı dikkatle. Yalan söyleyemedim, başımı yere eğdim, gözlerimi kaçırdım. Onun da istekleri, hayalleri ve zaafları olduğunu düşünüyordum. Neden doğmamıştı o bebek? Kim istememişti? Babam mı, Selen mi? Babam çocuk severdi ama Selen mi güvenememişti babama? İlişkilerinin yürüyemeyeceğini mi görmüştü? Neden? Sesim çığlık gibi çıkmıştı. Beni duymamış gibi çantalarını hazırlamaya koyuldu kaldığı yerden. Benim yüzümden mi dedim. Hiçbir şey başkalarının yüzünden değildir Nilsu. Sesi otomatik telefon makinaları gibiydi. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Beni dinlemiyor, konuşmuyor, görmüyordu. Çok çaresiz hissettim kendimi. Çaresiz, beceriksiz ve yalnız. Beceriksizdim, işe yaramıyordum ve kendimi sevmiyordum o anda, orada. Kanepeye oturup başımı ellerimin arasına sakladım ve katıla katıla ağladım. Hiç ilişmedi Selen ama ağlamam bittiğinde yanıma geldi, elimi tuttu. Senden de Cem'den de hiç nefret etmedim. Hatta ne annenden ne de başkasından. Bunu böyle bil Nilsu. Eski sevgililer yalnızca birer anıdır sonuçta. Ama çocuklar öyle değil. Onlar eskiyemiyor. Aksine her gün daha canlanıyorlar. Çocuklar geçmişin istenmeyen yanlarını da cebimizde taşıtan cüzdan gibidirler. Sana gelince sen çok özeldin. Eğer akıllı bir kız olmasaydın sana kızabilirdim. Evet, kızabilirdim. Beni kızdırmak ve üzmek için çok uğraştın. Sustu, yüzüme baktı. Bir tutam gülümseme yayıldı yüzüne. Hem sonra insan kendi çocukluğuna kızmaya kıyamıyor ki. Bilmiyordum. Beni kendine benzettiğini hiç bilmiyordum. Sevindim. Beni yavaşça kaldırdı, kapıya doğru götürdü. Kapıyı açmadan önce durdu. Bir gece Cem hastalanmıştı, baban sizin eve gitmişti, hatırlıyor musun? Nefesimi tuttum. O geceyi hiç unutamıyordum ki. O gün öğrenmiştik gebe olduğumu. Baban 2 gün buraya dönmedi. Kapıyı açtı ve beni usulca dışarı iteledi. 3 ay sonra aynı havaalanından bu kez Selen'in uçağının ardından el sallıyordum. Yalnızca 2 büyük valizle gitmişti. Eşyalarının çoğunu bana bırakmış, sonuna dek babamla ilgili konuşmaktan, onu bana olumsuzluklaştırmaktan kaçınmıştı. Selen'i hızı kesilmiş bir araba gibi görüyordum. Hız yapmaya alışmışken babamın ağır ve temkinli temposuyla yavaşlamıştı sanki. Bence hepsi buydu. Hepsi yalnızca bu kadardı. Babam darmadağınıktı. Selen gidene dek ümidini yitirmedi, direndi ama sonra paniğe kapıldı. Belki de şimdiye dek kendini tanıtacak hiç vakti olmamıştı ve artık yüzleşmekten kaçmak için hiç bahanesi yoktu. Çok beklemedi ve uzağa gitmedi. Ertesi yıl laboratuvarının karşısında yıllardır para işlerini yürüttüğü banka şubesinin müdiresi Şule Hanım'la evlendi. Şule Hanım ve onun ilk evliliğinden 2 küçük kızıyla birlikte aynı mahalleye yerleştiler. Benim dışımda kimse şaşırmış görünmedi bu işe. Nergis, ne güzel ve zarif bir çiçektir Nergis. Nergis, Nergis, Farsça olmalı. Ne çok yakışır ablasının uzun boyunlu güzelliğine. Müziği ne çok uyar onun salınımlarına. Öyle güzeldir ki sudaki suretine aşık olan Yunanlı genç Narsissus çiçeğine dönüşür mitolojide. Elbette Cahide Hanım'dı. Kızım olursa adı Nergis, oğlum olursa büyük dedemin adı Teoman olsun diyen. Bir de sitaresi var. Nergis, sitare Ertan. Yıldız demekmiş. Ama bunun nereden geldiğini bilmiyor Teoman. Neden ablasının göbek atı sitaredir kimse bilmiyor. Belki Nehire Hanım, bir tek o biliyordur. Ama konuşmuyor ki. Kars'a yakınlarmış, güçlükle ebe bulmuşlar. Doğum zor, zahmetli olmuşsa da iri, sağlıklı bir bebekmiş Nergis. Cahide Hanım çok gururlanmış kızıyla. Daima da gururlanırdı ama nedense birçok anne kız arasındaki o garip gerilim, tuhaf çekişme, gerçek sevgi ve hayranlıklarının ortaya çıkmasını engellerdi. Her kız annesinin yanlışlarını yenilemekten delicesine korkup, aynı zamanda ona benzediğini gördükçe sevgi ve nefret arasında böyle bocalıyor belki de. Her anne kız biraz da bu nedenle korkunç bir çekim alanında itici bir güce şiddetle direniyor belki de. Anne kız ilişkisinin o hırçın rüzgarlı yüksek tepeleri bütün sırlarıyla Teoman'a kapalıdır. Bir türlü çözemez. Kızı Deniz'le Zeynep, annesiyle Nergis ve daha sonra Nilsu'yla onun annesi Nilgül arasındaki esrarengiz ilişkiler. Belki de kendisiydi. En büyük sorun kendisiydi. Eğer Cahide Hanım oğluna böyle hayran ve ilgili olmasaydı, Nergis'le anlaşmanın yollarını daha dikkatli arayacak, Nergis de kardeşini kıskanmayacaktı. Sen tam bir yengeçsin Teo, derdi Nergis. Annesine düşkündür yengeç erkekleri. Duygusal, ütopik, çok heyecanlı ve dirençsizdir. Karadeniz'de doğman da biraz lazlık katmıştır sana. İşte karşınızda gerçek bir Teoman. Gülerek söylerdi ama içinde yeterli dozda sitem ve eleştiri bulunurdu. Annemi elimden aldın. Devrimciliğinde ütopyanın dozu fazlaydı. Seni zayıf buluyorum. Safsın, herkese hemen inanır, sonra acı çekersin vesaire. Sonra dayanamaz, gelip sarılırdı kardeşine. Yine de iyi ki varsın Theo, annemin yadigarısın bana derdi. Van Gogh da kardeşi Theo'ya yakındı. Siz adar sayılırsınız. Acaba böylece kendisini anlaşılmamış Van Gogh'la mı özdeşleştiriyordu? Anlamaya çalışmamış mıydı ablasını? İlgilenmemiş miydi onunla? Bencil bir oburlukla annesinin tüm sevgisini ve ilgisini iştahla çiğnerken hiç düşünmemiş miydi Nergis'i? Bertolucci senin saçlarını sakalını keser, 1900 filminde Robert De Niro'nun rolünü verirdi sana. Oysa başka bir kadın, aynı filmdeki direngen ve aktif proleterin Gerard Depardieu'nun rolüne uygun bulacaktı onu. Nisu, onu bir erkek olarak, bir insan, bir yetişkin, bir dost, bir sevgili olarak tanımıştı. Ama Nergis, onun bebekliğini, çocukluğunu, delikanlığını, onun ruhunun oluşumunu biliyordu. Hangi kadın daha iyi tanır bir erkeği? Kız kardeşi mi, sevgilisi mi, annesi mi? Bir erkeğin yaşamındaki bu üç önemli kadının sunacağı üç farklı yüzü ve ruhu olabilir mi? Belki de Robert De Niro ile Gerard Depardieu'nun oynadıkları kişilikler aslında birbiri içinde yer alan iki parçanın ayrı kimliklerde baskınlaşan farklı uzantılarıdır. İki kez üst üste o uzun 1900 filmini izledi Teoman, sonunda karşıtların birliği olmalı dedi. İkisi de var bende. Herkes kendi istediği yüzümü seçiyor görmek için. Keyiflendi. Işık çok yakışıklı, bütün kızların hayranlık, erkeklerin de biraz kıskançlık duyduğu bir delikanlıydı. Nergis'le aynı yaştaydılar. Hukuk fakültesinde aynı sınıfta okurken tanıştılar. Adı gibi parlaktı. Sağlıklı bedeni, sporla geliştirilmiş adeleli kolları, çok dikkat çekici bir profili vardı. Kız olsaydım mutlaka ben de ışığa tutulurdum, derdi Teoman. Ünlü bir ceza avukatının oğluydu. Bir yıl AFS bursuyla Amerika'da okumuş, girdiği her yerde bütün bakışları üzerinde toplamaya alışmıştı. Nergis'le Işık'ın aşkı okulda dillere destan oldu. Öyle yakışıyorlar, öyle iyi anlaşıyorlardı ki herkes çarçabuk kabullendi bu aşkı. Örnek gösterilen, ömür boyu süreceğine inanılan bu aşk, yaldızlı bir çerçeveyle de süslenip duvara asıldı. Hilmi Bey yeni ölmüştü. Oğlu Teoman'la Ankara'dan İstanbul'a taşınan ve artık daha hafiflemiş izlemini veren Cahide Hanım, 2 yıldır İstanbul'da öğrenim gören kızının erkek arkadaşıyla o sırada tanıştı. Beğendiğini gizlemedi. Beğenmiş de Işığı. Hoş bir delikanlı. Bu kadar yakışıklı olması mesele çıkartmaz umarım, dedi Teoman'a. Aslında hoşnut değildi. Nergis'in erken bir evlilik yapmasını istemiyordu.